Ayrım 15. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever, sayfa 236. 36. Sana. Artık yarı ölüyüm ben. Diğer yanım niçin yaşıyor anlatacağım sana. Yaşıyor dediysem sürekli kanıyor ve ben o yarayı bilerek diri dipdiri tutuyor ve acının en koyusunu görmek için besliyorum. Çocukken uzun kahkahalarım vardı. Öyle ki gece yarısı uyandığımda nedensiz bir sevinçle atlarmışım annemin boynuna. Çocuk doğduğunda güler yüzlüyse eğer kaderi de öyle sanılır. Ben güleç, çalçene bir bebekmişim. Öyle ki gecelerde konu komşu benim etrafı çınlatan, gürültülü kahkahalarından gına getirirmiş, yine de şikayet etmezlermiş. Mahallede bunca sevinçli, neşeli bir kız çocuğunun varlığı nazar boncuğu sayılırmış. Zaman geçti, demek ben son kahkahamı, neşemi, mutluluk gözyaşlarımı seninle tüketmişim. Sel olup akmış büyük adaya. Sen o gün fark etmedin ama ben sevişmenin en güzel anında bile ağladım. Kimi zaman için için, bazen senden gizlenerek yastığa akıttım göz tomurcuklarımı. Orada kök salsınlar, ağaç olsunlar ve günün birinde o odaya yolum düşerse birlikte yaşadığımız o saatlerin hatırasını göreyim istedim. Hayal bu ya. Herkes belliğinden kazısa bile olan biteni ben unutmam. O benim dilek ağacım sevgiyle, hasretle, şehvetin en uygunsuz biçimleriyle büyümüş, babasız bir oğul o ağaç. Güvertede rüzgar yüzümüzü dövüyordu fark etmedin. Narkozdan uyanmış hasta gibiydik. Yüzümüz sararmış, kelimeleri kavramakta güçlük çeken, birbirine sığmış tek vücuttuk. Ne yapacağını bilemeyen çocuklardık. Adanın haylaz, kara marslıklarıydık. İstanbul yaklaştıkça büyüdü, önce güzel çehresiyle bizi çağırıyordu. Minarelerini gördük, tepelerinde tek tük kalan yeşilliğe baktık, erguvanların kokusunu almak için didindik sonra. Annelerimizin merhamet edeceğine inandırdı bizi İstanbul. O da koca bir ana değil miydi? Kaç zamandır memelerine sömürürcesine saldıran iştahlı dudaklara bollukla sunmadı mı sütünü? Sonra insanlar belirdi teker teker. İşinde gücünde, derdinde ve bizimle ilgilenmeyen, aşkımıza dokunmak şöyle dursun, kem gözle bakanlara öfkeyle saldıracak güzel, kıyı kenti insanlarıydı onlar, bizim insanlarımız. Ah içimdeki o korku, o yenik düştüğüm ve haklı çıkan tedirginlik, sezgi, yanılsama. Ne dersen de. Pişmanım, sana geri dönelim, kaçalım demediğim için. Rüzgar bizi ayıltmak istedi. Yunuslar uzağımızdan geçerken bütün ipuçlarını verdiler bize. Sevdalılar boyunlarına gönüllü geçirirmiş ilmeği, öyle yaptık. Pardesülü, gitarlı, sevgi, tutku dolu güzel adamım benim. Meğer herkes bilirmiş bu cinayeti. Benim ölümümdür bu. Biliyordum, az sonra ölecektim. Bir mahallenin gülen, kahkaha atan, komşu evlerini neşelendiren kır çiçeğiydim ben. Ama bir Yahudi kızıymışım hep. Derin bir keder. İki memleketsiz, çırılçıplak işkencelere yürüdük. Ama biliyordum ben, suçluyum. Gizledim bu bildiklerimi senden. Biliyordum. Ellerimiz birbirinden kopmak istemedi. Doğal dedik, koparttık onları. Sonra kanamalarına izin verdik. Veda öpücüğü olmasın diye uzak uzak baktık ertesi gün. Daha güzel olacak diye vazgeçtik birbirimizden. Biliyordum. Son görüştü bu. Gözlerini içime sığdırdım. Kokunu tenime yazdım. Başın öne eğik gittin sen. Oysa nasıl da yürekli bir adam olduğunu bilirim ben senin. Her türlü dövüşe sevdiği için hazır gitarcı. Bir ömür sürer aşk. Başka bir yaşam yoktur ki biterse ölür insan. O gidiş işte buydu. Sen yolculuğa çıkıyordun ki bunu biliyordun elbet. Her şarkında o hüzün nereden gelir sanırsın. Yasak aşk olmaz. Ya tüm aşklar yasaktır ya da hepsi hür. Aşklara kan davası gibi bakan kötü insanlar vardır. Kıyarlar canlara. Bir de diğerleri. Onlar aynı yazgı içinde yudum yudum bilgeleşirler. Sevgilim benim. Son günlerde paldır küldür olmasına alıştım başıma gelenlerin. Sevgilimi buldum, onun güzel ezgisini ezberledim, kadın oldum sonra. Ana son kokan bir nefesin içinde kayboldum. Yer yatağında ısındım, ıslandım. Bir kız çocuğunun resmine konu oldum, olduk. Yoksulların sevişme hakkı yoktur, öğrendim. Tüm kurallara isyan edercesine, baş döndüren bir sevdanın kollarında kadın oldum. Yeniden çocuktum, tüm kederlerimi sağaltıp seninle avuttum giten babamın acısını. Sevgilim benim. Nasıl yolunu bulup geldiyse aniden bir mektup itiverdi elimde. Kalbim yerinden çıktı da tuttuğum yerine koydum, gizledim. Senin ellerin buluverdi beni ve kaçmaca kovalamaca derken buldu dudaklarımız birbirini. Hiç susmadık, hiç konuşmadık biz. Karanlık adamlar vardır. Bazen ağabey olur onlar, konu komşu, öğretmenindir biri, dostun kapıcıdır belki, bir sırdaştır. Tuttu kolumdan, daha kokun üstümdeyken, boynumda senin soluğunla yürürken, ona son kokusu, tarçın kokusu, bir simidin dudağıma düşen susam vardı. Ada vapurunda bir demli çaydın sen sevgilim. Hepsinin üstüne bastılar, acıtarak canımı. Evim dedim, evime gitmek istiyorum. Perdeler sökülmüş, mobilyalar çizik çizik olmuş. Binmiş bir kaçak kamyona. Bavullardan taşan çocukluğum, evim, aşkım. Yerle bir edilmiş bir odadan geriye, bana yazdıkların kalmış mıydı? Yok, hepsi silinmişti sanki. Bir kenarda annem usul usul ağlıyordu. Bana yapılan zulmü görüp susuyordu. Çırpındım, anne diye bağırdım, öyle sanıyordum. Yine çocukluktaki gibi, sevecen eller uzanıp kurtaracaktı beni bitmez gecenin kabusundan. Meğer tüm önlemler alınmış. Ağzıma bir mendil kapadılar, kaçırdılar beni. Senden, tüm hatıralarımdan, sokağımdan, ağaçlarımdan, yürüdüğüm kaldırımlardan. Sana sesleniyorum, sana. Beni koruyacaklarına yemin eden büyüklerim, benim ailem, beni senden, sevdiğimden kaçırdılar. Hepsinde kara gözlükler, birer ajan gibi. Camları dışarıyı göstermeyen bir arabaya bindik. Sağımda bir azman, solumda bir azman. Süratli bir araba, duygusuz, kindar bir şoför. Hangi yolun yolcusu olduğunu bilmeyen ben. Terk edilmiş bir kedinin hüznüyüm dedim kendi kendime. Annesi ulu orta bırakmış öylece, almış diğer yavruları gitmiş. Tir tir titriyorum Allah'ım, çok uzun sürdü yolculuk. Daracık sokaklara girdik, çukurlara düştük çıktık, sonra geniş caddelerde yol aldık, sanki bir gündüz oldu bir gece. Hoş benim yüreğim is tutmuş, zifti bir karanlık olmuştu çoktan. Tek lokma yok, su yok. Bu neyin cezası? Tuttukları oruçlar gözlerine dizlerine dursun. Hiçbirinizin Allah'a yok be. Benim zaten yok. Kurtar babam beni diye ağladım. Kızına kıyıyorlar. Sen de benim babamsın sevgilim. Kurtarsana. Kaç zaman sonra uykuya daldım bilmiyorum. Rüyamda seninle kavgalar, özür dilemeler, hasretlik, yalvarmalar. Sayıkladım durdum içimden. Güzel uykuydu yine de. Gözüm kapanınca yüzün geldi karşıma. Korkma diyordun. Duydular mı acaba sesini, sesimi? Köş gibi bir yere geldik. Neresi olduğunu anlamadım. Tahminine göre Şile civarı bir yer. Çok dolandırdılar ki beni fırsat bulup kaçarsam yolu bulamayayım diye. Bilseler sıvışmayı başarsam dinler miyim dağ tepe uzaklık falan? Zorla bir sıvı içirdiler. Anladım ne olduğunu. İçine bir şey karıştırmışlardı. Annemin sesini duydum. İçin için ağlıyordu. Kıza niye eziyet ediyoruz diye yalvarıyordu. İş işten geçmiş, büyükler töre cinayetine karar vermişti demek. Şuraya bak, 20. yüzyılın ortasında kendi ailem beni kaçırıyor. Ne o, biz batılıyız. Gülmekten kırıldım. Zorla içirdiler, sakinleştirici olduğunu anladım. Küfür ettim, bayağı ağza alınmayacak sözler. Ettim, amına kodumun çocukları dedim. Tam delirdiğimi düşünsünler istedim. Topunuzun anasını sikmek lazım diye bağırdım. Kilitlediler odaya beni sonra, uyumuşum. Bu uykuda neler oldu anımsamıyorum. Sersem gibi kalkıp kapıya gittim. Tıklattım, açtılar. Nöbetçi bile koymuşlar. Vardiyalı uyuyor gardiyanlarım. Çişe gitmek için bile izin gerekli. Konuşmadım hiçbiriyle. Yemek getirdiler, yedim. Bir tam gün sonra sanırım. Beni sofraya çağırdılar. Hayatımda gördüğüm en meymenesi suratlarla konuşmak zorundaydım. Uzun konuşmadılar. Yeni evimizden söz ettiler. Artık burada yaşayıp mutlu olacağımızı söylediler. Benim saçmalıklarımın vesile olduğunu, zaten müstakil bir eve ihtiyaç duyduğumuzu falan anlattılar. Artık geniş aile olmanın gereğinden söz ettiler. Önümde uzun, güzel bir yaşam olduğunu, artık kendime gelmem gerektiğini salya sümük, bıcık bıcık sözlerle anlattılar. Sonunda ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı, artık bitti diye nokta koydular. Fikrimi sormadılar elbette. Yumuşak sesle bir talimatname okundu yüzüme. Yeni bir anayasa yapılıyordu, faşistler elinden çıkma. Önce küfür etmeyi düşündüm. Uzun sessizlik olmuştu. Sana sevgilim bu sözlerim şimdi. Durdum. Onları çıldırtacak bir süre bekledim. Sessizlik gerginliği artırdı. Bir söz etmemi, karşı çıkmamı beklediler. Yapmadım. Rehavete kapılıp bu iş tamamdır dediklerinde başladım saldırmaya. Ne yaptığımı biliyordum, hepsinin canına nasıl kıyacağımı. Gülerek kendimden emin ve sakin biçimde anlatmaya koyuldum. Sizi anladım ama dedim. İş işten geçti. Keşke tüm bu tasarlarınızı bana önceden söyleseydiniz. Ben de size yardımcı olmaya çalışırdım. Ancak kafanızın içinden geçenleri bilemediğim için özgür biri olarak ben de gönlümce yaşadım sevgili dostlar, diye de ekledim soğuk soğuk. Gözler seyirmeye başlamıştı. Görmeliydin hallerini sevgilim. Kahkaha atarken neredeyse kusacağım ama tablo bozulsun istemiyorum. Hayal et ne olursun. Sağ olasınız. Bugüne dek bana güvendiniz. Hallice de bir hayat verdiniz. Sevginizi eksik etmediniz. Ben de size bakarak iyi kötü bir görgü edindim. Hep bana, kızım biz sana güveniriz. Ne karar alırsan al arkındayız, dediğiniz için ben de galiba aşırı kendinden emin bir süreç yaşadım. Anlayacağınız size inandım. Koca insanlar yalan söyleyecek değiller ya. Gözlerini kırpmadan, sözleri kursaklarına dizilmiş, öfkeden pancara dönmüş bir halde ne yumurtlayacağımı bekliyorlardı. Ben de bunun tadını çıkarıp uzattıkça uzattım. Dedim ki, bakın ben giyim kuşam konusunda biraz aykırıyım malum. Hatta beni kimileri fazla sert, erkeksi bile bulur. Annem benim hanım hanımcık olmam için çok uğraştı. Ama malzeme bu, olmadı işte. Ardından, dininize saygılıyım bilesiniz diye ekleyince çıldırdılar. Dedem ilk kez sözümü kesti. Kendine gel, dedi. Pişkince, özür dilerim dediciğim, diyerek daha bir alaycı biçimde, elbette dinimiz demeliyim, şeklinde düzelttim sözümü. Ha ha ha, gül sen de gül. Ne hayrını gördüysem onların bu inançlı hallerinin. Annem, Allah'a isyan etme çarpılırsın, dedi. Ulan aynaya baksalar hepsi yüzlerinin yamuk yumuk olduğunu görürdü. Demek onların Allah'ı çoktan çarpmıştı da haberleri yok. Neyse uzatmadım. Öyle bir gerilim dolaşmaya başladı ki evin içinde her yanımız çarpılmaya hazır, dört yanımız elektrik kontağı. Yerinden kalktım, inadına salına salına mutfağa gidip su aldım kendime. Elbette kibar bir kız olarak sordum. Mutfaktan bir şey isteyen var mı? Diye. Ses etmediler, sabırlarının sonuna geldiklerinin farkındaydım. Canlarının en feci yanmasını istediğim an etlerini lime lime ederek yüzlerine kezzap atarcasına girdim söze. Bunca zalim, duygusuz ve korkusuz olacağımı sanmazdım. Demek sevgilim, aşk insanı benzersiz güçlü ve öfkeli yapıyor. Senden söz etmeye başladım. Önce konuyu kapamak için mırın kırın eder gibi oldular ama eğer tamamen sesimi keserlerse kötü bir son olacağı kaygısına düşmüşlerdi. Nasılsa sen yoktun, uzaktın ve tüm önlemler alınmıştı. Bakışlarından, aralarındaki konuşmalardan iki ailenin yani senin katillerin ile benimkilerin çok zaman önce anlaştıklarını gördüm. Ne tuhaf değil mi? Senin iyiliğin için seni öldürüyorlar, benim geleceğim için de benim. İki aile tanışmadan önce birbirlerinden nefret ediyor, sonra ortak düşman yani biz belirince hemen kol kola girip anlaşıyorlar. Siyaset bu, küçük adamlık bu, ikiyüzlülük bu. Önce kısacık bundan söz açtım. Sordum önce. Tanıyor musunuz pardesülü genç adamı, dedim. Çıt yok. Nereden tanıyacaksınız? Size bir kez bile merhaba demesine izin vermediniz ki, diye sıkıştırdım onları. Mesela, dedim, yaşlara büyük hürmeti vardır. Eğer bir kahve içimi zaman verseydiniz, belki size sevdirecekti kendini, dedim. Anacığına çok düşkün, dedim. Annemin gözleri benden kaçtı hemen. Babası parasal zorluk çektiği için hep çalışmış, dedim. Üstelik insanları çok seviyor, esnaftan onu tanımayan yok. Herkes de ahbap, yardımcı, dedim. Giderek yüzüme bakmaktan imtina etmeye başladılar. Üstelik ben o genç adama yüz vermedim önce, hatta aşağıladım, şımarıklık ettim diye suçumu itiraf ettim onlara. Yaptığım kabalıkları bir bir anlattım. Yahudi ailemi utandıracak ne varsa döktüm önlerine. Kızınız hiç de sandığınız gibi değil, demeye getirdim. Hani biz adil ve merhametli bir aileydik, diye sorunca derin bir sessizlik oldu. Hayat boyu en çok ön yargıdan korkmuşlar, hep saklanmak zorunda kalmışlardı. Geçmişlerini anımsattım ve eğer siz el uzatmazsanız insanlar bizi nasıl tanıyıp sevecekler diye sordum. Bana verdikleri tüm öğütleri sıraladım. Hangi birine uyuyordu acaba bu yaptıkları? Sıra sizinkilere geldi. Dedim, komşumuzun da bir dini ve üzerine titredikleri bir oğulları var. Elbette onun da iyi olmasını isterler. Beni evlerine kabul ederler miydi bilmem. Gerçi bir arkadaş olarak oğullarına merhaba dememi yadırgamazlardı. Hatta iyi insanlardır onlar, mutlaka gayrimüslim bir komşularına merhamet edecek kadar gün görmüşlerdir. Hep söylediler ya, bu varlık vergisi 6-7 Eylül olayları bizi dostlarımızdan, kardeşlerimizden ayırdı diye. Buraya kadar herkes iyi, zaten şu İstanbul'da. Acaba bir gün o pardesülü oğulları, ki onun bu hallerini bir gün düzeleceğini düşünerek katlanmaktalar, başka dinden bir kızı getirip, bu benim kız arkadaşım dese ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Belki ben kız olduğum için oğulları da erkek olarak kovardalık hakkına sahip olduğundan buna da dayanabilirlerdi. Neticede en gelişmiş ailelerde bile kız elinin kiri değil mi? Diye sordum. Bir hançeri yüreklerini daldırıp çeviriyordum sanki. Gözleri yerlerinden çıkacak gibiydi. Keşke orada olsaydın sevgilim. Anneannem, senden iyisini mi bulacaklar diye ağzından kaçırır gibi oldu da susturdular yaşlı kadını. Sorun da bu ya. Benden iyisini bulmak istemeyen bir adamı sevdim ben. Ben de ondan iyisini aramıyorum. İyi, ne ki Allah aşkına? İyi ne? Lafın uzamasına kızar gibiydiler. Bense sinir uçlarıyla oynamaktan memnundum. Beni kapılarda nasıl beklediğini anlattım ballandıra ballandıra. Dolmuş yolculuklarından, barda benim için yediğim yumruktan söz ettim. Sosyetik çevrelerde kendini fazlalık hissetmenden, çocuksu şımarıklıklarından da. Ciddi ciddi seni tanıtıyordum aslında. Bir yandan fotoroman gibi aşk öyküsüydü bu, sen de benden oluşan. Öykü derinleşip önlerine yaşayan bir portre çıkınca daha da tedirgin oldular. İçinde ne Türklerden izler vardı ne de Yahudilerden. Basbayağı insanlardık biz. İstanbul'un saçakları altına sığınmış gençler. Bunu fark edince uyardılar beni. Herhangi bir duygusallığa izin yoktur aile mahkemesinde. Zaaf kaybı doğurur. Dedem büyük komutanların savaş kuramlarını iyi bilir. Hal böyle olunca topyekün düşmanın giriştiği psikolojik harekatın engellenmesi gerektiğini kolayca kavrar. Ben torunu, düşmanıydım nedense. Konuyu döndürüp dolaştırdım ve sonunda geçmiş güzel günlere getirdim. Dedemin kadim dostu Viktor amcayla nasıl sandal çalıp denize açıldıklarından girdim önce. Keyfi yerine geldi. Plajda kızları çektikleri numaraları anlattı. Akşamları gittikleri dans partilerinde kızla erkekle nasıl eğlendiklerinden söz etti biraz. Hatta yasak olmasına karşın gizlice içtikleri sigaralardan da bahsetti. Sonra o güzelim adayı terk etmek zorunda kaldıkları yılları anımsattım. Hele toplama kamplarının bizim memlekete kurulmasını hiç içine sindirememişti. Ortak hatıralarımız, birlikte kanayan yaralarımızdır derdi hep. Atalarımız çok acı çektiler yeryüzünde ama şiir seven adamdır dedem, rakı içen adamdır, tambur sesine hayran. Sevdiğine kavuşamadığından dert yanar. Bir kızın yangını gönle düştü mü büyür de sönmez derdi. Viktor Bey Müslüman bir kız uğruna canına kıymamış mıydı? Konu istemedikleri yere doğru gidiyordu. Ses etmediler. Başları önlerine eğik durdular. Ya da bana öyle geldi ne bileyim. Hep sürgündeyiz biz dedim. Bıktım ve yoruldum bu yalnızlıktan. Kim olduğumu anlamak için çırpınırken milletsiz, bayraksız, dinsiz olduğumu fark ettim diye sakin ama inan sevgilim şaşırtıcı biçimde kendimden emin haykırdım. Biliyordum ki hepsinin ortak sancısıdır bu. Anneannem İbranice bir dua mırıldandı. Sizdeki Fatiha gibi tüm ölmüşlerimize. Ne acayip değil mi? Ölmüşlerin bile ait olduğu bir millet var. Bu tasnife göre eğer dua başkalarına giderse ayıp olur, yanlış olur. Ah ulan, ne saçma iş bu. Tanrı yüce gönüllü olmalı. Neden sadece bizim ya da sizin ölmüşlerinizin taksiratını ayrı ayrı affetsin? Toptan bir af çıksa ya. En son sana duyduğum sevdaya getirdim konuyu. Burayı fazla dinlemeye tahammül edeceklerini sanmıyordum. Öyle oldu. Tüm anlattıklarıma az çok hak verebilirlerdi. Ama başkaları için demokrat olmak gibi bir şey bu. Söz konusu kendi hanenden biri olunca canavar kesiliyorsun. Bizimkiler de öyle. Tüm genç kızlığımı alarm halinde geçirdiğimi anımsattım. Memnun oldular. Kimin ne mal olacağı belli değildi elbet. Gittiğim Yahudi okullarının neden kalın duvarları, kapıda bekleyen silahlı adamları olduğunu bildiğimi söyledim. Bizim bizden başka dostumuz olmamasına hayıflandığımı ama bunu da anladığımı vurguladım. Ama aşk nereden geldiği belli olmayan bir kurşundur ve vurulursun dedim. Kıyamet kopacaktı neredeyse. Gözler alev alev, köksüzlerin, kaçakların aşkı olmaz. Sadece soyu sürdürmek için, karşına dikilen koca dünyaya direnmek için çiftleşirsin, hepsi bu. Kutsal bir misyonumuz var ama ne bok olduğu belli değil. Benim için çırpındıklarını biliyordum elbet. Ailemize yaraşan bir drahoma hazırlığı sürdü ömür boyu. Kızların neden alınır satılır olduğunu hiç anlamadığımı söyler dururdum. Çocukken gülerler, büyüyünce ise dert olur bu soru. Neyse konu geldi yeniden aşkımıza. Hiçbir ücret tahsil etmeden, bir rüşvet almadan kızınızı seven biri çıktı dedim. Sevineceğinize beni uzaklara getirdiniz. Yakıştı mı bu size dedim ve bastım yalancı kahkahayı. Hava yumuşayacağına gerginleşti iyice. Sonra sanki bir deli gibi gözlerimi pörtleterek az sonra üstlerine saldıracak bir atmaca gibi kısık ve güvenli sesimle asıl söylenmesi gerekeni çarptım suratlarına. Ben aşık oldum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Çok sevdiğim adamın peşinden gittim. O aşık oldu, hayranlık duyduğu kızın peşine düştü. Kötü bir şey yapmadık. Eğer suçsa bu, hazırım cezasına. Ama size bir sır vereceğim. Bunu ne olur benim için ölene dek içinizde saklayın. Ben artık sizin küçük çocuğunuz değilim. Kadın oldum artık. Gururlu, mutlu ve sevdiği erkeğin de sorumluluğunu taşıyan bir kadınım. Bana küçük bir kız çocuğu gibi davranmaktan vazgeçin. Görmeliydin o an ifadelerini sevgilim. Bizim kutsal tertemiz sevdamız meğer bir bomba gücündeymiş. Önce annem fırladı yerinden, terbiyesiz diye haykırdı, boğazıma sarıldı, tırmaladı yüzümü. Ağlamaya başladı aniden hışkıra hışkıra. Oysa neler anlatırdı ben küçükken. Aşktan söz eder, sevdiğinin ardında durmanın ne demek olduğunu anlatırdı. Yüzüm kanadı, kımıldamadım. Ağabeyim masadan fırladı. Önce annemi alıp savurdu, sonra yüzüme baktı, şöyle raconlu şekilde birkaç saniye sonra Allah belanı versin dedi. Yaşlıları sorma gitsin. Ne dram, ne dram. Ha ha ha. Sevgilim, eğer bu mektup sana ulaşır da okursan, burada kahkaha at. Meğer iki genç insanın birbirini sevmesi, tenlerini paylaşıp birbirlerinde şifa bulması milleti manyak ediyormuş. Ben soğuk soğuk konuşmaya devam ettim. İnanamazsın, ne yapacaklarını bilemediler, susturmak istediler, olmadı. Sonra kuzu kuzu dinlediler. Onlara son darbeyi şu soruyla indirdim. Siz bekaetimi bir Müslümana verdiğim için mi kızıyorsunuz, yoksa şimdi yeni alıcı bulmakta zorlanacağınız için mi? Artık daha yüklü bir drahoma lazım malum, dedim. Orada kıyamet koptu. Dedem sanırım öfkeyle masaya vurdu. Sürahi zelzeli olmuş gibi önce hafifçe göbek attı, öyle devrildi. Masa su içinde kaldı. Fındık fıstık koydukları bir küçük kase vardı. Zavallı yemişler hoppadana kavalandı, sonra dağıldılar. Hepsini kare kare gördüm. İnan bana çok zevkli oluyor böyle anlar. Niye dersem, herkes kendini kaybetmişken bir soğukkanlılık geliyor insanın üstüne, içi ferahlıyor. Bu kez onlar çıldırmıştı işte. Hırıltılı sesler, hakaretler, önce yüksek perdeden sonra işli ağlamalar derken beni odaya koydular yeniden, mahpushaneye. Senin şarkını mırıldanmaya başladım. Tam bir tımarhane odası burası sevgilim. Duvarlar beyaza boyalı. Hastanelerdeki beyaz gibi kireç beyazı. Odada sadece bir somya var. Boktan, kimliksiz, şekilsiz bir somya. Şilte var üstünde. Beyaz bir çarşaf, beyaz bir yastık, beyaz bir yorgan. Beyaz bir körlük için tasarlanmış. Ben türkü gibi tutturmuşum senin ezgini. Gözümü kapıyorum ortama direnmek için. Bildiğin işkence bu. Hani mahkumlara tüm gün su şıpırtısı dinletip sinirlerini bozarlar ya. Onun gibi bir şey. Dışarı bakmam serbest ama küçük bir pencere var sadece. Üstelik açılmıyor. Atlarım diye mi korkuyorlar ne? Zaten giriş katındayım. Sadece bir ağacın dalları arasından uzakta bir bank görünüyor. İkimizi hayal ediyorum orada. Aslında burası bizim evimiz olsa şahane olurdu. Sakin, doğa içinde, etraf orman. Çam kokusu var. Bizim Göztepe'deki gibi erik dut ağaçları var. Muhtemelen uyduruyorum bunları. Çünkü ne eve girerken bir şey gördüm, ne de bu satırları yazarken görüyorum. Gerçeği sorarsan, düşüncem de firar etmiş halde. Bu tımarhane odasında ben daha özgür olduğumu fark ettim. Kalemim ve kağıdım var. Herhalde aklımı tam anlamıyla kaçırmayayım diye bunlara izin verdiler. Belki sana yazacağımı biliyorlar ve gece çaktırmadan alıp okuyacaklar. Ama öyle büyük şaşkınlık ve çaresizlik içindeler ki, okudukları hiçbir cümle artık onları sarsamaz. Gülüyorum hallerine. Muhtemelen yeniden yargıçlar toplantısına başladılar. Ne bok yeriz diye düşünüyorlardır. Bir Yahudi kızını bir Müslüman Türk'ün düzmesi kabullenilemez. Ha ha ha. Gül sevdiğim, onların düzmek dediğine biz sevişmek diyoruz. Onların güç gösterisi olarak gördükleri, becerme ve becerilme hali, benim için seninle tek beden olmak, aynı kalbi taşımak demek. Yahu ne ilginç değil mi? İnsanın çükünün bile dini, milleti, mezhebi oluyor. Gece çok uzun sürdü. Zaman kavramı yitince önce özgür sanıyor insan kendini. Öyle değilmiş meğer. Gün dönümlerini görüyorum elbet. Bir tek açık ışık işkencesi yapmıyorlar. Çişe falan giderken de artık izin almıyorum. Sanırım kaçacağıma olan inançları tükendi. Onların bu zavallı halini izlemekten zevk aldığımı fark ettiler. Ama sana bir şey söyleyeyim mi sevdiğim? Büyük ıstırap içindeyim. Öyle korkuyorum ki en sevdiklerim, en güvendiklerim beni terk ettiler. Daha dün sığındığım insanlar şimdi gardiyanım oldu. Demek böyle şiddetli ve yasaklı bir duygu aşk. Nasıl oldu da sen ailemden yakın oldun bana? Biri anlatsa inanmazdım. Saatler boyu seni düşünerek avunuyorum. Yalan, yokluğunda avunmak ne mümkün? İnce bir sızıyı büyütüyorum içimde. Gülmem yalan, şakalarım yalan, bir tek sevdam gerçek. Bundan sonrası felaket. Sana acılarımı tüm ayrıntısıyla anlatıyorum. Sabahın köründe kapım açıldı, annem geldi. Nemrut, meymenesiz bir ifadeyle kalk gidiyoruz dedi. Önce şaşırdım, onunla gitmeye hazırlandım. Sonra kuşkulandım, nereye dedim, hesap mı vereceğim sana dedi. Belli ki o da açıklamakta zorluk çekeceği bir işe koyulmuştu. Hemen üzerimi çıkarıp yatağa geri döndüm, delirdi. Onu hiç böyle görmemiştim, nasıl saldırdı üstüme anlatamam. Ağabeyim geldi de elinden aldı beni, o açıkladı. Doktora gidecekmişiz. Deli doktor ise gidelim dedim. Hepinizi muayene etse iyi olur diye gırgır geçtim. Ama acayip korkuyordum. Ağabeyim şakayı duymazdan geldi. Kadın doğumcuya gideceğimizi anladım da yine de ihtimal vermek istemedim. Resmen bana fahişe muamelesi yapıyorlar. Bunu kendilerine bile itiraf edemeklerini görüyordum. Yüzlerini vurmak iyi gelecekti. Şarkı söylemeye başladım. Sözlerini orada yazdım, melodiyi uydurdum. Orospu oldum ben, orospu oldum ben. Sürdüremedim, vaziyet ciddiydi. Beni yaka paça o karanlık arabaya bindirdiler. Üstüm başım yırtıldı. Sanki bir direnişçiydim, onlar da polis. Zalimliğin her türlüsünü gözlerini kırpmadan yaptılar. Bu kez nasılsa yol kısa sürdü. Annemin tanıdık bir hekim arkadaşı vardı. Onun hastanesinde güvenilir, sır tutacağından emin birini bulmuşlar. Özellikle Yahudi doktor seçmemişler. Salaklığa bak. Küçük, özel, sevimli bir hastaneye geldik. Yer karolarını sevdim. Bellek ne acayip. Tüm bunlar kazınıyor akla. Bir hışımla beni acilen muayene etmesini emrettiler doktora. Genç bir adamdı. Sevimli, güven veren, yakışıklı bir adam. Böyle talimat verir gibi konuşunca bizimkiler çok sert çıktı hekim. Hepsi hizaya geldi bir anda. Kovdu resmen odadan onları. Mahrem bir ilişkidi hasta-hekim ilişkisi diye de bir nasihat etti bizim salaklara. Yüreğimin yağları eridi. Bana şikayetiniz nedir diye sordu. Aşığım, sevdiğim adamla seviştim fakat onlar beni orospu sanıyor dedim. Bu muayeneye de rızamın olmadığını ekledim. Doktor akıllı bir adam, üstelemedi. Benim çıkmamı istedi, teşekkür etti. Aileyi aldı içeri. Anlaşılan benim isteğim dışında bir muayene olamayacağını anlatmış. Annem yanıma geldi. Bak kızım, ne olduysa oldu, bu senin sağlığın için. Bir sürü hastalık var. Doktor bir baksın, sonra düşünürüz kalanını, dedi sakin, sevimli ve yapay biçimde. Hayır dedim. Bundan sonra başka bir adım atamayacaklarını da biliyordum. Artık hukuki bir sorun haline gelecekti durum. Bir şartla muayene olurum dedim. Sormadan ne olduğunu kabul ettiler. Seher'i istiyorum yanımda dedim. Kim bu Seher diye sormadan koyulduk yola ağabeyimle. Ne zamandır adet olmuyordum. Çoktan geçmişti vakit. Aklıma gelen, başıma gelirse yanımda dayanacağım biri olsun istiyordum. O zamana kadar nasılsa seninle paylaşırım, bir yol buluruz diye kendimden bile saklıyordum bir bebek olasılığını. Evet, şu an yüz ifadeni tahmin edebiliyor, şaşkınlığını anlıyorum. Amacım Seher'i yanıma almak ve sana bu mektubu ulaştırmasını sağlamak açıkçası. İnsan ilk sevişmesinde bebek sahibi olur mu? Olur. Bu Tanrı'nın bir hediyesi olacak, korkuyorum. Ağabeyim geçtiğimiz sokakları görünce şaştı kaldı. Belki hayatında ilk kez bir gecekondu mahallesinin içine girdi. Buradaki insanlarla ne işim olduğunu sormadı. O denli olağan dışı bir sürece tanık oluyordu ki belki korunaklı yaşamını sorgular diye baktım yüzüne. Nafile, kahvede yine bizim amcalar pişpirik oynuyordu. Çocuklar dar yollara yayılmış, koşturuyorlardı. Bir şeytan uçurtması gördüm, ne sevindim. Kapısının önünde duran görkemli aracı şaşkınlıkla baktı Seher. Canım Mine kucağındaydı. Çocuk tank görmüş gibi korktu. Ben arabadan inince ikisi birden nasıl sıkı sımsıkı sarıldı anlatamam. İçeri girip odamızı görmek istedim ama imkan yoktu buna. Gözleri üstümdeydi ağabeyimin. Sadece bir cümle kurdum. Hazırdı her şeye Seher. Yan komşulardan birinden rica etti. Mine'yi onlara bıraktı. Hızla hazırlandı. Kendimizi arabada bulduk. Yol boyu derin ve ürkütücü bir sessizliği yaşadık. Sana anlatmaya susamışım. Hastaneye geldiğimizde yanımdakini şöyle bir süzdü seçkin ailem. Belli ki buradan bir maraz çıksın istemiyorlardı. Doktorun yanına üç kişi girdik. Seher, ben, annem. Adam sayıca arttığımızı görüp yeniden herkesin dışarı çıkmasını istedi. Ben Seher kalsın dedim. Annemin nefretini ve acısını görmeliydin. Doktoru durumu anlatırken Seher de öğrenmiş oldu tahminimi. Muayeneye geçtik. Sonra bildiğin işlemler falan. Sevgilim, senin bende bir armağanın varmış. Parçam. Dışarıdakiler ne yaşıyordu bilmiyorum. Ben kana kana ağlamaya başladım. Seher'e sığındım. O da göğsüne gizlediği mektubunu çıkardı verdi bana. Allah'a inanmak istedim o vakit. Ne olur beni yalnız koymasın, sesimi duysun istedim. Madem hepimizi yaratan o, bu bebeğe bir hayat biçsin, güzel yazı yazsın istedim. Doktor sabırla bekledi, ses etmedi. Hatta dışarı çıkıp aileyi oyaladı, suç ortaklığı etti bize. Bin yıldır beklemişim sanki o anı. Bir oğlan çocuğu hayal ettim. Yalın ayak, başı kabak. Özgürce o kenar mahallelerde koşan bir çocuk olsun istedim. Seher bir şeyler mırıldanmaya başladı yine. Sanırım Allah'ına yalvarıyordu. Oysa ben inancımı çoktan yitirmiştim. Sana sözlerim sevdiğim. Seher nasıl bitap, çaresiz ona geldiğini anlattı. Beni yanıltmayacağını biliyordum. Yatağımıza gitmişsin ve artık ikimizin olan kokuyu içine çekmişsin uzun uzun. Gözyaşlarını akıtmışsın. Biliyor musun, Seher yıkamamış çarşafımızı. Mektubun tutsaklığımın sonu oldu. O satırlarla özgürleştim. Sen nasıl güzel, nasıl tatlı, serseri bir adamsın. Oğlumuz da öyle olsun, senin gibi. Yahu biz ne lanetliyiz. Yahudilere göre çocuk bizden olacak. Size göre Müslüman. Güzel sentez işte. Din hanesinde Musevi Müslüman kırması yazarız. Acı kahkahamı duyuyor musun sevgilim? Zaman yok. Bir karar vermem lazım. Seher sana ulaşmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ama dışarıda atmaca gibi bekleyen bir ailem var. Doktor onlara durumu söylemeyecek elbet. Ama bulantılar hemen başlar dedi. Bir bebekle baş başayım gitarcı. Bu sorumluluğu taşıyacak gücüm var mı bilmiyorum. Sana bunları yazarken bile şaşkınım. Benden, boyumdan, gerçekliğimden büyük neler yaşıyorum böyle. 15. ayrımın sonu, sayfa 254.